Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Dünyada dört tip ekonomi vardır derler. Gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve bir de Arjantin'le Japonya. Bu sözü kendine düstur edinmiş ekonomi kategorisinde podcast yapan biri olarak işte bu çeşitli ekonomilerin hemen hemen hepsini ele almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hatırlarsanız daha önce Sri Lanka için bir bölüm yapmıştık. Aslında onlar gelişmekte olan ekonomiler kategorisine de belki pek girmiyor ama ucundan kıyısından oraya dahil edebiliriz. Satoshi Radyo'da Arjantin'in Yolu adında tam olarak aslında işte bu tarz konuları ele alırken yapmak istediğim bölümlerden birisini yapmıştım yine daha önce. Zaten gelişmiş ekonomilere de zaman zaman giriyoruz. Euro-dolar sistemi ve modern para teorisi üzerine konuştuğumuz birçok bölüm oldu. O yüzden de artık sıra Japonya'ya geldi bence. Daha önce de birkaç kez böyle bir bölüm yapacağımdan söz ettiğimi hatırlıyorum. Bir süre önce Twitter'dan birisi bu tip konularla ilgili bir serzenişte bulunmuştu. Her bölümde bunu daha sonra konuşuruz diye birçok şeyi öteliyorsun ama sonra öyle bölümler de yapmıyorsun gibi bir eleştiride bulunmuştu. Oldukça haklı. Aslında neyi ne zaman söylediğimi de unutmaya başladım artık. Hangi bölümlerde ne gibi sözler verdim? Bunları sanırım bir yerlere not etmem gerekiyor. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum, Arjantin bölümüne de mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Kendimi övmek gibi olmasın ama bence çok güzel bir iş çıkardım o bölümü hazırlarken. Bu tarz ekonomik modelleri anlamak bence çok önemli. Ama yine bir dipnot olarak eklemem gereken şey, ben bir ekonomist değilim. Ekonomiye oldukça ilgi duyan bir mühendisim. Yine ben bir tarihçi değilim. Tarihe çok ilgili olan bir mühendisim. Aslında eğitimini aldığım mühendislik dalının asıl İngilizce karşılığını Türkçe'ye daha doğru çevirirsek bir medeniyet mühendisiyim. En azından okulda hocalar bizi gaza getirmek için böyle söylüyorlardı. Fakat medeniyet mühendisi kalıbını da çok beğeniyorum. Ara ara kullanıyorum yeri geldiğinde. Ve bugün konuşacağımız konuyla da çok ilgili. Çünkü bir medeniyeti aslında incelemiş olacağız bir bakıma. Hem de biraz önce kendimi yererken kullandığım ben bir ekonomist değilim veya ben bir tarihçi değilim derken bu gizli bir övgü de içeriyordu. Çünkü Japonya'yı bir medeniyet mühendisi gözünden incelemiş olacağız bugün. Japonya, tarihi çok fazla iniş çıkışlarla dolu bir ülke. Oldukça küçük bir adada yarattıkları neredeyse kendi kendine yeten bir ekonomik model içinde dünya tarihi boyunca her zaman dikkat çekici bir millet olmuş durumdalar. Çok zeki olduklarını biliyoruz ya da bu zekayı kabul etmesek bile onların iş etiği konusunda ve çalışkanlık bakımından neredeyse rakipsiz olduklarını söylemek gerekiyor. Bu ve benzeri özellikleri onlara tarih sahnesinde hep çok önemli roller verdi. 1900'lerden ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse tamamen yıkılan bir ulus çok kısa bir süre içinde sadece 40-50 yılda tekrardan dünyanın süper güçlerinden birine dönüştü. 90'lara girerken Japonya'nın artık bir numara olacağı konuşuluyordu. Tokyo, fütüristik bir şehre dönüşmüştü. Her yerde neon ışıkları, ileri teknoloji cihazlar, verimli, kompakt otomobiller ve daha birçok farklı tüketici ürünlerinin net üreticileriydi. Dünyanın neredeyse ağırlık merkezini yerinden oynatmak üzereydiler. Fakat sonra ne olduysa oldu ve Japonya, sebebini birçok farklı şekilde açıklayabileceğimiz ama tam olarak kimsenin anlayamadığı bir ekonomik durgunluğun içine girdi. 30 yıldan fazla bir süredir devam ediyor bu durgunluk. Birden fazla kayıp nesil ortaya çıktı. Ve popülasyonları da artık yavaşlamaya, geriye doğru gitmeye başladı. Bu mutsuzluğun ve durgunluğun sebebi ne? Fütüristik bir Tokyo rüyasından adeta geleceğin teknolojilerini üreten ve zamanının belki de onlarca yıl ilerisinde görünen ekonomik güç olarak neredeyse Amerika'yı devirip liderliğe oturmak üzere olan Japonya'da işler neden bir anda tersine döndü? Üstelik belki de geri döndürülemez bir şekilde. İşte bugün tüm bunlar üzerine konuşacağız ama filmi biraz başa sararak başlamak sanırım en doğrusu olacaktır. Şimdi gelin ilk kırılımların başladığı yıllara geri dönelim. Japonya'nın son 1500 yıllık GDP grafiğini önüme aldım ve bu haritanın üzerinden bir hikaye çıkartıyorum aslında şimdi. Mutlaka bu grafiğe sizin de bakmanızı isterim. İnternette araştırırsanız bulabilirsiniz. Yine bölümü web sitesine yükleyeceğim şu anda bilinmez bir zamanda. Ben de buralara bir yere zaten yerleştirmiş olacağım ama lafı da çok uzatmadan isterseniz biraz da temelden başlayarak artık neler olduğunu bir anlamaya çalışmaya başlayalım. Japonya, yani Japon kültürü ve bu kültürü oluşturan bileşenleri olarak halkı çok rigid bir yapıda. Rigid kelimesini açmamız gerekiyor mu bilmiyorum ama kolay şekil değiştirmeyen olarak düşünerek devam edebiliriz. Pek bu açıdan Japonya'ya yaklaşılıyor mu emin değilim ama Gibi'den Yılmaz'ın vatkalı ceketleri giyerken kendini eleştirenlere sen bir dönem faşistisin dediği gibi Japonları sanırım biraz kültürel anlamda katı insanlar şeklinde değerlendirebiliriz. Ve bunun başlarına açtığı belayı bölümün tamamında görebileceğimizi düşünüyorum. Yeri geldiğinde buraya atıfta da bulunacağım. Amacım burada Japonları gömmek değil bu arada. Aramızda hiç Japon olmadığını düşündüğüm için çok gücenecek insan olacağını da sanmıyorum ama ırkçılık gibi de algılanmasını istemem. Her milletin kendine has kültürü aslında o milleti kolektif bir toplum şeklinde birleştiren ve millet yapan şeyin ta kendisi. Bunlar bizim güçlü yönlerimiz bir bakıma. Fakat şunu da kabul etmek gerekiyor. Aslında en güçlü olduğumuz yanlarımız bana kalırsa aynı zamanda en zayıf yanlarımızı da içinde barındırıyor. Ve Japonya bence bunun için çok güzel örneklerden birisi. Şunu da ama eklemeden geçemeyeceğim. Bölümün daha başında biraz sert bir giriş yapmış gibi olduk ama fazla tevazunun gizli kibirden geldiğini de bence aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Yani Japonların bu inanılmaz alçak gönüllü davranışlarının arkasında bir miktar kibir de yatıyor olabilir. Ki bunu da öylesine bir çıkarım olarak söylemiyorum. Son 100-150 yıllarına baktığımızda biraz önce konuştuğumuz bu iki küçük eleştirinin başlarına çok büyük belalar açtığını düşünüyorum. En azından dışarıdan bakan biri olarak böyle gördüğümü söyleyebilirim. Ve dediğim gibi bunlar sadece kişisel çıkarımlar. Ama tarihsel gelişime bakarsak ve Japonya'nın içine girdiği sarmalı düşünerek yaptığım bence rasyonel bir karşılığı olan sebep-sonuç ilişkilerine bağlayabileceğimiz temel bir fikir sadece anlatmaya çalışıyorum. Yani problemlerinin ana kaynağını ben biraz bunlara bağlıyorum. Rigid kültürleri ve gizli kibirleri gayet mantıklı bir çıkarım olabilir. Bölüm içinde de yeri geldikçe konuyu derinleştirmek adına bu noktalara bağlantı kurmaya bir miktar devam edeceğim. Hepimizin farkında olabileceği gibi Japonya bir ada ulusu. Bunun sağladığı hem avantajlar hem dezavantajlar var. Yine Japonya'nın net ihracatçı olma yolunda uzanan ve bugün dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olmasını sağlayan temel sebeplerinden birisinin bulundukları coğrafya olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunlar ikincil ve üçüncül etkenler. Aslında tek başlarına bir anlam ifade etmiyorlar. Başka olumlu özelliklerle birleşmesi gerekiyor. Aksi halde Filipinler, Endonezya, Malezya, Tayvan ve Singapur gibi ülkeler için de aynı şeyi söylememiz gerekirdi. Fakat bildiğimiz gibi bu ülkelerden bazıları ekonomik olarak ancak gelişmeye çabalayan ülkeler arasında değerlendirilebilir. Yine içlerinden bazıları özellikle Tayvan ve Singapur örneklerini de yakından değerlendirirsek Japonya'nın ikincil, üçüncül avantajlar olarak değerlendirdiğimiz coğrafi avantajını benzer bir şekilde hatta neredeyse tamamen kopyaladıkları Japon modeliyle kendi ekonomilerini son 10-20 yılda nasıl geliştirdiklerini de görebiliyoruz. Ki bu da yine bölümün ilerleyen kısımlarında gireceğimiz ayrıntılardan biri olacak. Yani kısaca bugünlerde elbette hala bir miktar önemli olsa da aslında temel anlamda baktığımızda böylesine avantajlar 19. yüzyılın sonlanmasıyla birlikte belki ortadan tamamen kaybolmaya başladı. Zaten eğer öyle olmasaydı bugün Türkiye'nin bulunduğu eşsiz konum çok rahatlıkla ekonomik güç olma yolunda bir avantaja dönüştürülebilirdi. Ama böyle bir şeyi pek görmüyoruz artık. Yani artık 1800'lerde olduğumuzu sanmıyorum Toto. 1800'ler demişken tam da bu zamandan başlamak istiyorum Japonya'yı konuşmaya. Çünkü çok önemli bazı şeyler görüyoruz bu dönemin içinde. Hatırlarsanız bir ada devleti demiştik Japonya için. Tabii o zamanlar bir imparatorluk. Bir dipnot olarak da askeri güce her zaman çok önem vermiş bir ülke. Çünkü sanırım daha çok erken zamanlarda şunu fark etmişler. Adada kendi kendilerine yetebilmek için çevrelerindeki diğer küçük ulusları bir miktar kolonileştirmek ve kaynaklarını kullanmak. Ayrıca yine yakın çevrelerinde kendi kendilerine yetebilecek bir ekonomik kalkan oluşturmak gibi temel bazı hedefleri var. Hakimiyet kurdukları en önemli bölgelerden bazıları bugünün Tayvan'ı ve Güney Kore'si. Hatta çoğu zaman savaşlarla birlikte Çin'in içlerine kadar girmişler. Bana Japonya'nın bu askeri gücü her zaman için şaşırtıcı gelmiştir. Çünkü bu kadar küçük bir alanda yerleşen bir topluluğun çevrelerinde bu kadar hakimiyet kurabilmesi, özellikle de denizde donanma bakımından oldukça güçlü bir askeri kanadı bulunması kendi boyunu biraz aşıyor gibi görünüyor. Tabii bunlar yüzeysel yaklaşımlar. Derin bir şekilde analiz yapmak lazım aslında ama şunu görüyoruz 19. yüzyılda. Özellikle Amerika, Rusya ve İngilizler bilindiği üzere Hindistan, Çin ve çevresiyle geleneksel deniz yolu ticaretlerini yaparken sıklıkla bu adaya da uğruyorlar ve ticaret yapmak istiyorlar. Japonları da aslında bir miktar kontrol altında tutmak istiyorlar. Japon İmparatorluğu neredeyse her seferinde aynı o bizim adalarda yaşayan ilkel kabilelerde gördüğümüz gibi şiddetle karşılık veriyor. Gelen gemileri batırıyorlar ve çoğunlukla bu tarz ticaret ağlarına eğer kendileri için çok büyük bir avantaj yoksa sıcak bakmıyorlar. Hatta bu gelen güçleri engellemeye çalışıyorlar. Çünkü kendileri zaten bölgede çok ciddi kaynaklara sahip ve çevresini de kolonileştirmiş durumda. Tarım konusunda çok iyiler. Çok akıllı bir millet demiştik. Özellikle Amerika ile yaptığı bazı ticari ilişkilerde bu kıtadan kendi bölgelerinde de yetişebilecek çeşitli tohumları elde ediyorlar. Yine bölgede bir enerji kaynağı olarak düşünülebilecek çok ciddi kömür yataklarına sahipler. Ve burunlarından pek kıl aldırmıyorlar işin açıkçası. Japonya'nın tarihine bu açılardan baktığımızda gerçekten çok ilginç bir millet aslında. Adayı kendileri için çok ciddi bir savunma mekanizması olarak kullanıyorlar. Ve bugün Japon denizi olarak tabir ettiğimiz o iç bölgenin de tek hakimi olarak neredeyse kuş uçurtmuyorlar bölgede. Fakat aynı zamanda meraklılardı. Yabancılarla ve diğer kıtalardan gelenlerle sürekli iletişim halindeler. Ve dünyadaki gelişmeleri oldukça yakından takip ediyorlar. Kendileri için avantaj gördükleri her seçeneği açıklar. Ve gelişmek, büyümek istiyorlar işin aslında. Sanırım bu da adada olmanın verdiği bir psikoloji olabilir aslında. Yani şimdi bunlar üzerine yine kısa bir tarif yaparsak, oldukça tutucular, milliyetçi ve vatanseverler, kültürel kodlarına sıkı sıkıya sarılmışlar ve askeri gücü teknolojik atılımlarla geliştirip diğer tüm dışında kaldıkları ticaret ağlarında zayıf pozisyona düşmek ve zararlı çıkmak istemiyorlar. Yani bu kadar koruyucu olmalarına rağmen kendilerini izole etmiş bir ada topluluğu görmüyoruz. Fakat biraz gizli kibir tuttuklarını düşündüğümü söylemiştim. Kendilerine biraz fazla güveniyorlar. Aslında bu da çok çalışmalarının, olmaz, yapamayız gibi şeyleri kabul etmemelerinin bir sonucu olabilir belki. Ama 19. yüzyılın sonlarına doğru bir sürprizle karşılaşıyorlar. Amerikalılar bir gün çok ciddi bir donanmayla Japon denizinde beliriyorlar. Bu dönemi hatırlarsanız eğer artık buharlı makinelere geçişin başladığı zamanlardı ve gemi teknolojileri büyük bir atılım yapmıştı. Artık daha büyük ve daha güçlü gemiler çok daha uzun yolculuklara çıkabiliyordu. Ve silah gücü bakımından özellikle yeni gülle teknolojileriyle birlikte çok ciddi bir savaş aletine dönüşmüşlerdi gemiler. Ancak Japonlar bu dönemlerde hala bu yeni teknolojiden faydalanamamışlardı. Amerikalılar bu donanmayla kapılarına geldiler ve çok ciddi kapitülasyonlar istediler. Japonlar elbette reddetti. Fakat Amerikan gemileri artık Japonların deniz savunması menziline girmeden çok daha uzaktan Japon yerleşkelerine ve limanlarına bombalar yağdırmaya başladı. İnatçılıklarının bedelini ağır bir şekilde ödediler. Ve günün sonunda kendileri için oldukça dezavantajlı bir dizi kapitülasyon anlaşmasına imza atmak zorunda kaldılar. Bir süre sonra aynı şekilde adanın etrafında bu kez İngilizler belirdi. Aynı anlaşmaları onlarla da yapmak zorunda kaldılar. Bir süre sonra Ruslar belirdi. Yine aynı anlaşmaları yaptılar. Japonlar için sanırım oldukça gururlu bir millet olduklarını söyleyebiliriz rahatlıkla ve böyle bir duruma düşmelerini kabul etmeleri mümkün değildi. Her zaman yaptıkları gibi tekrar teknolojik gelişimlere döndüler ve içine girdikleri dezavantajlı ticari anlaşmaları tersine döndürebilmek için yeni atılımlar yapmaya başladılar. Japonya'yı aslında aynı şunun gibi düşünebiliriz. Bir karton filminde vardı, mutlaka hatırlayanlar olacaktır. Family Guy karton filminde bir binayı geliyorlar, yıkıyorlar. Sonra oradakiler tekrar binayı inşa ediyor. Diğerleri sonra tekrar geliyor, bu kez silahlarla yıkıyorlar. Oradakiler binayı tekrar hızlı bir şekilde yapıyor. Sonra bombalarla gelip yıkıyorlar. Ve hiçbir şey olmamış gibi hemen hızlıca tekrar inşa ediyor oradakiler. Bir GIF olarak da kullanılıyor bu görüntü bu arada. Çok ünlü bir meme dönüşmüş durumda. Belki ben de hatta paylaşmış olabilirim daha önce. İşte Japonya'yı tam olarak bu GIF gibi düşünebiliriz. Şimdi kısaca bu kısımları toparlarsak, savaşçı bir millet olduklarını anlamış olmamız gerekiyor bu zamana kadar. Ve belki de kendileriyle pek bir alakaları olmayan 1. Dünya Savaşı'nda bile taraf olmuş durumdalar. Aslında onlar hep kendi savaşlarını veriyorlar. Çünkü amaçları bölgelerindeki etkinliklerini arttırmak. Bunu yapıyorlar da. Tayvan ve Kore üzerindeki baskılarını gittikçe arttırıyorlar. 1900'lerden sonra bölgedeki hakimiyetlerini ve topraklarını oldukça genişletiyorlar. Bu dönemde Çin'in içlerine kadar bile giriyorlar. Bunu yapmalarının en büyük sebeplerinden biri de bir miktar kendilerini korumaya çalışmak ve savaşı olabildiğince ana karalarından uzağa doğru taşımak. Elbette bölgedeki ham madde kaynaklarında hakimiyet kurmak ve özellikle yine Rusya'da başlayan sosyalizm dalgasına karşı kendilerine bir kalkan oluşturmak diğer amaçları. Japonlar komünizmden nefret edercesine çekiniyorlar. Monarşiyle yönetildiklerini tekrar hatırlayalım bu noktada. Ve imparatorun gücü askeri güçle birlikte pekiştiğinden dolayı hanedanlıklarını tehlikeli fikirlere karşı korumak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Fakat bunun yanında Japonya için tamamen liberal de diyemeyiz. Yani onlar sadece Japon ve tekrar hatırlatmakta fayda var. Kendi kültürlerine, genetik kodlarına sıkı sıkıya bağlı bir millet. Bunun büyük avantajlarından biri de dünya genelinde gelişen devrimsel akımları rahatlıkla sönümleyebiliyorlar. Ve bunun en büyük sebeplerinden birisi Batı'nın ikiyüzlülüğünün de çok önceden beridir farkında olmaları. Kendilerini neredeyse hiçbir akıma kolay kolay kaptırmıyorlar. Ve genellikle yalnızca kendi çıkarlarını gözetiyorlar. Tabii doğal bir şekilde her devletten ya da monarşiden beklenebileceği gibi. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında ve hatta sırasında kendi iç karışıklıklarıyla da bayağı bir uğraşıyorlar. Ve bu dönemden itibaren bazı yapısal reformlarla bir miktar daha demokratikleşmeye başlıyorlar. Yerel meclisler söz sahibi olmaya başlıyor örneğin. Özellikle 1910'lardan itibaren daha demokratik bir yönetim biçiminin ciddi bir şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Fakat küçük bir ayrıntıyla, oy kullanım hakkı yalnızca toprak sahiplerinde bulunuyor. Yani tam olarak bir eşitlikten söz edemeyiz. Japonya'yı bugünlerde belki de meritokratik bir yönetim anlayışına en yakın ülkelerden biri olarak görebiliriz. Ama 100 yıl önce durum bundan oldukça farklıydı. Bunun getirdiği bazı avantajlar elbette var ama yanında yine birçok dezavantajı da var. Rekabet ve serbest piyasadan tamamen uzaklar. Otoriter bir rejim var ve yine tahmin edebileceğiniz gibi kadınların özellikle hiçbir söz hakkı yok. Oy kullanma hakları da bulunmuyor yine. Bambaşka bir Japonya var yani bundan 100 yıl öncesinde. Tabii birçok ülke de benzer bir durumdaydı. Ancak yine de bu kafa yapıları hep büyümeye ve daha iyi olmaya odaklı millet yerinde saymıyor. Ciddi atılımlar yapıyorlar. Ve Birinci Dünya Savaşı dönemiyle birlikte, özellikle demokratik dönüşümle birlikte, örneğin artık sadece toprak sahiplerine değil, herkese oy hakkı tanınıyor. Tabii yine kadınlar hariç. Onlar çok daha uzun bir süre beklemek zorundalar. Bu detaylara şunun için giriyorum. Bunlar bence çok önemli konular ve Daron Acemoğlu'nun Dar Koridor kitabında aslında detaylı bir şekilde incelenen bir başlık. Ülkelerin yükselişini genel olarak merkezi otorite ve serbest piyasa arasındaki bir dengeye, iki tarafın da adil ve eşit güce sahip olduğu bir patikaya indirgiyor. Yani özgürlükler olmalı ama kontrol de olmalı. Otoritenin gücü olmalı ama serbestlik de olmalı şeklinde ulusların çok hassas bir dengede büyüyebildiğinin altını çiziyor. Katılıyorum ancak otoritenin müdahalesini biraz önemli görerek çizdiği grafiğin yine de bir miktar hatalı olduğunu düşünüyorum. Fakat işte bu açılardan da düşünmek için ve bir ülkenin kalkınmasının temel yapı taşlarını anlayabilmek için bu detaylara da girmemiz gerekiyor. Ancak devam edelim. Japonlar 2. Dünya Savaşı'na kadar çok ciddi bir yükseliş içindeler. İçine girdikleri bu dönüşümlerin de katkılarıyla. Fakat çok fazla savaş odaklı konuştuk. Japonya'nın ekonomik büyümesinin temellerinde bunlar var ama biraz bu kısımları kırpmak istiyorum aslında. 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarına kadar gelişen geçmiş yüzyılında Japonya'nın sürekli savaşta olduğunu görüyoruz. Ben bayağı bir kırparak anlatıyorum. Neden böyle yaptıklarının temel sebeplerine aslında biraz değinmeye ve önemli noktaları belirtmeye çalışıyorum sadece. Rusya'yı sevmiyorlar. Amerika'yı sevmiyorlar. Yine Çin'i sevmiyorlar. Dünyadaki oluşan bu güç kutuplarının hiçbirine ait değiller. Ve kendi bölgelerinde hangi durum kendileri için bir çıkar yaratıyorsa ona göre kendi politikalarını uyguluyorlar. Japonya'nın tek istediği büyük bir tekil güce dönüşmek. Kibirli olmalarına burada biraz da dönmüş oluyoruz aslında. Her ne kadar biz öyle görmesek de inanılmaz yoğun çalışmalarının, özverilerinin sonuçlarını büyük bir hırsla almak istiyorlar. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın kritik olaylarından biri olan Pearl Harbor saldırısına isterseniz bir atlama yapalım. Bildiğimiz gibi Almanların tarafında yer alıyorlar bu savaşta ve bunun en önemli sebeplerinden birisi Amerika'ya karşı Asya Pasifik'te kendi hakimiyetlerini kurmak ve ekstra güç kazanmak. Karşılarındaki büyük gücün farkında olmalarına rağmen hiç geri adım atmıyorlar. Tabii tarih kitaplarından bunlar çok daha detaylı bir şekilde okunabilir ama burada basitçe ele alırsak Amerika'ya kamikaze saldırıları düzenlemeye başlıyorlar. Pearl Harbor'da bunlardan birisi ve sanırım en yüksek hasar verdikleri yer. Büyük bir sürpriz saldırı ama gelin isterseniz biraz ekonomik detaylarına girelim artık işin. Amerika ve Japonya arasındaki savaşın ismi 2. Dünya Savaşı'nın altında Pasifik Savaşı olarak geçiyor. Detaylarına da zaten ulaşabilirsiniz her yerde. Pasifik Savaşı'nda karşılarına Çin'i, İngiltere'yi ve Amerika'yı alıyorlar. Ekonomik güç olarak belki bu devletlerin o sırada en az 5-6 katı daha küçükler. Askeri güç olarak en az yine 2-3 kat daha küçükler. Ama onların bu sayısal dezavantajı uluslarının kaderini belirleyecek böylesine bir savaşta pek düşündüklerini söyleyemeyiz. Yani en azından çok ciddi bir çekinceleri yok. Kendilerine güveniyorlar bu konuda. Tabii aptalca şeyler yaptıklarından da söz edemeyiz. Akıllı bir milletler. O yüzden aynı Almanya'nın uyguladığı saldırı tarzına benzer bir şekilde hızlı ve ani saldırılar yapıyorlar sayısal dezavantajlarından dolayı. Çok ciddi zararlar veriyorlar diğer taraflara. Ancak sonunda sanırım Japonya'yı durdurabilecek tek şey de buydu. İnsanlık tarihinin en korkunç savaş aletiyle yüzleşiyorlar. Atom bombası. 6 Ağustos 1945 sabahı Little Boy ismindeki atom bombası Hiroşima'ya ve aradan 3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te Fat Man isimli diğer bomba Nagasaki'ye atılıyor. Bir ülkeye karşı neden ardı ardına iki nükleer silah kullanılır çok ilginç. Yakın bir zamanda bununla ilgili Oppenheimer filmi çıktı. Tüm bu detayları çok güzel anlatıyor. İzlemeyen varsa mutlaka tavsiye ederim. Yani şunu da düşünebiliriz. Karşı taraf inatçı bir şekilde sizle savaşıyor. Ama yine de bilmiyorum, bana büyük bir insanlık suçu gibi geliyor böyle bir savaş aleti. Savaşı bitirmenin ve barışı sağlamanın tek yolunun bu olduğunu söylüyor Amerika. Tam bu noktada bir söz de paylaşmak istiyorum. Stalin bu savaşla ilgili şöyle söylüyor. Bir kişiyi öldürürseniz bu bir trajedidir. Milyonlarca kişiyi öldürürseniz bu bir istatistiktir. Biraz acımasız bir yorum. İkinci Dünya Savaşı'nın Japonya üzerindeki ekonomik etkisini anlayabilmek için sanırım GDP rakamlarına bakarsak sonuçları çok daha iyi görebiliriz. Şöyle ki, savaştan önce GDP'leri 300 milyar dolar civarlarına kadar gelmiş durumdaydı. Ve kişi başına düşen milli hasıla 5000 dolara yaklaşmıştı. Yıllık neredeyse %5'e yakın bir GDP büyümesi görünüyordu. Tabii Amerika ile kıyaslayınca neredeyse 3 kattan daha küçük bir ekonomilerdi. Ve her anlamda bir yıkıma, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan savaşın sonunda GDP'leri 200 milyar doların altına kadar geriledi. Kişi başına düşen milli hasıla 3000 doların altına indi. Ülke yaşadıkları kayıpların yıkıcı etkisinin yanında aynı zamanda ekonomik olarak da neredeyse zenginliklerinin yarısından fazlasını kaybetti. Yani buradan geri toparlanmak gerçekten de bir ekonomik mucize. Tabii Amerika Japonya'ya diz çöktürdükten sonra kendi başlarına bırakmadı. Bu milletin ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkındalar. Ülkeyi müttefik devletler olarak yeniden şekillendirmek üzere ve Japonya'nın bir daha böyle çılgınlıklar yapmamasından emin olmak üzere istila ettiler. Bütün yönetimi ele aldılar ve özellikle savaştan geriye kalan tüm askeri teçhizatı yok ettiler. Özellikle de tüm metal savaş ekipmanlarını tamamen erittiler. Askeriyeyi de attılar. Resmen Japonya'nın bir daha savaşa girmemesi için gerekli tüm önlemleri aldılar. Sadece bunlar da değil, Japon eğitim sistemini ve siyasi düzenini de baştan aşağı elden geçirdiler. Özellikle de eğitim sistemine ciddi müdahalelerde bulunarak batılı bir anlayış getirip genel olarak liberalleşme yanlısı bir müfredat hazırladılar. Bunlar bana kalırsa yine çok önemli detaylar. O yüzden vermeye çalışıyorum. Yine Japonya'da zaten kısmen meritokrasi olduğunu söylemiştik. Ancak yine de monarşiyle yönetiliyordu bu zamana kadar. Savaşın sonunda fiili olarak monarşi de ortadan kalkmış oldu. Yine küçük bir detay. Son Japon İmparatoru Hirohito, hanedanlığın son hüküm süren imparator olmasına rağmen Japonya toprakları dışına çıkan ilk imparatordu. İlginç bir ayrıntı olduğu için bunu da vermek istedim ve bence Japonlarla ilgili birçok şeyi anlatıyor bu detay. Şimdi tekrar konuya dönersek. 1947'de monarşi resmi olarak terk edildi ve demokrasiye geçildi. Son Japon İmparatoru Hirohito, monarşisi dağıtıldığında henüz daha 1928'de taç giydikten sonra sadece 19 yıl hüküm sürebilmişti. Devam edelim. Japonya'nın sanırım bir ulus olarak Amerikalılardan sonra teslim olmak istemeyeceği tek şey Rus komünizmiydi. Onlardan daha çok çekindiklerini düşünüyorum hatta. Fakat bir ülkeyle, özellikle de senin topraklarına iki tane atom bombası bırakmış, kağıt üstünde o zamana kadar düşman bir devletle nasıl tekrar masaya oturursun? Nasıl orta yol aramaya başlarsın? Bunu gerçekten bir birey olarak idrak edemiyorum ben. Japonya zorunlu bir şekilde Amerika ve müttefik devletlerle masaya oturdu. Birçok yapısal reform için işbirliğine girdi. Sonunda da Amerikan modelini kabul etti. 1952 yılında, savaşın sonundan 6-7 yıl sonra reform hareketinin yerleşmesiyle birlikte müttefik devletler Japon ana karasından çekildi ve ülke fiili olarak bağımsızlığını bu kez birçok reformla, yeni bir eğitim sistemi ve ideolojiyle, daha demokratik bir yapıyla tekrar kendi eline aldı. Bundan sonrası da aslında hem zor hem basitti. Çünkü ellerinde bir reçete vardı. Sıfırdan bir şeyleri tekrardan yaratmak ne kadar zor olsa da sanırım yine dünyada Japonlar kadar çalışkan ve yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedeflere gidene dek büyük bir ciddiyetle iş yapan da pek az millet vardır. Aynısını örneğin Almanya için de söyleyebiliriz. Fakat savaşın bir de diğer kaybeden devletlerine bakarsanız buradaki anlatmaya çalıştığım şeyi çok daha iyi görebilirsiniz. Neredeyse bu kaybeden devletlerden hiçbiri bu iki ulus gibi bir geri dönüş gerçekleştiremedi. Almanya'nın durumu ve kalkınması aslında 1950 ve 2000'lere kadar olan 50 yıllık dönemde bizim yakın komşumuz sayıldığından dolayı farkında olmamıza rağmen dünya genelinde Japonya'nın gerçekleştirdiği ekonomik mucizenin neticesinde biraz arka planda kaldığını da söylemek lazım Almanya'daki gelişimlerin. Savaştan önce ağırlıklı olarak tarım ve kömür, çelik gibi ham madde işleme üzerine olan Japon ekonomisi savaştan sonraki reformlarla birlikte çok ciddi bir değişime gitti. Bölümün başından beri konuştuğumuz gibi teknoloji bu ada ülkesi için her zaman öncelikli tercihlerden biri olmuş durumdaydı. Ama sanırım her yenilgilerinde fark ettikleri gibi özellikle teknolojik üstünlüğün büyük önemini daha iyi kavradıklarından dolayı bu yeni ekonomik dönüşümlerindeki ana sektörleri de buna göre belirlediler. Japonya yine de Amerika'dan öğrendiği serbest piyasa ve liberal ideolojilerin yanı sıra biraz daha farklı bir modele doğru evrildi zaman içinde. Birçok sektörde devlet yardımıyla monopoller oluşturmaya gittiler. Öne çıkarttıkları sektörler otomobil, elektronik ve özellikle de donanım üzerine yüksek teknoloji gerektiren çeşitli alt sektörler oldu. Yarı iletkenler, kameralar, fotoğraf makineleri, radyo ve benzeri o dönemin yüksek teknoloji gerektiren hemen her ürünü için ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptılar. Hatta genellikle yeni eğitim sistemlerinin sonucu olarak mezunlarını Amerika'ya gönderip oradan know-how elde edip bunların tekrar yurda dönmesini ve ülkelerinin gelişimi için çalışmalarını teşvik ettiler. Pirinç ve kömür ağırlıklı bir ekonomiden sadece 10 yıl içinde elektronik ve otomobil gibi katma değeri yüksek ürünler ihraç eden net ihracatçı bir ülke konumuna geçtiler. Başlangıcını hatta savaşın bitimine dayandırabileceğimiz bu yeniden yapılanma sürecinin sonunda 1960-70 arasında yıllık ortalama %11 civarında bir GDP büyümesi ivmesi yakaladılar. Bunlar inanılmaz rakamlar. Tabii elbette Amerika'nın da destekleriyle. Amerika kendini Asya Pasifik'te güvenilir bir ticaret ortağı arıyordu zaten ve Japonya'dan daha iyisini bulamazdı. Tüm ordusunu dağıtmış ve hatta Japonya'nın sahip olması gereken asker sayısına kadar sınır getirmişlerdi. Ruslarla henüz girmekte oldukları soğuk savaşta bu bölgeye yakın ve en az onlar kadar komünizmden nefret eden, henüz daha yeni yerle bir ettikleri bir ülkeyi yanlarında istemeleri kadar rasyonel bir karar yok. Japonlara birçok imtiyaz tanıdılar ticaret anlaşmalarında. Elbette bunun bir kısmı da sanırım günahlarını telafi etmek üzerineydi. Oldukça düşük vergilendirmelerle Japon mallarının ülkelerinde rekabet etmesinin önünü açtılar. Onlara her türlü kolaylığı sağladılar. Yeter ki Ruslara gitmesinler. Bu dönemde elbette içeride de çok ciddi bir şehirleşme devam etti ve Japonya'nın iyi yaptığı şeylerden birisi de sanırım şehir planlaması olabilir. Zaten ellerindeki kara parçası çok geniş bir alana yayılmalarına engel ama dizayn ettikleri şehirler ve özellikle sanayi bölgeleri o kadar yoğun ve her şey bir arada ki mesela bir üretim hattının ihtiyacı olabileceği hemen her türlü ürün ölçeklendirilmiş bir şekilde alt tedarik zincirlerinin katkısıyla küçük bir parça için bile sanayileşmenin getirdiği avantajla tamamen kendi kendine yeten bir model oluşturulmuş durumdaydı. Zamanında bir sanayici bunu kendi işleri için Türkiye'de söylemişti. En küçük bir civatayı bile bulmak için sipariş ve nakliye bekliyoruz gibisinden bir şeyler demişti. Yani aslında bunlar belki çok küçük detaylar ama inanın üretim tarafından gelen biri olarak bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmaya başlasam bölümün tamamını alır. Kısacası Japonya savaştan sonraki ilk 15-20 yılında adeta ikinci bir sanayi devrimi gerçekleştirdi. Üstelik yüksek teknoloji odaklı. Diğer bir ayrıntı ki burada bölümün başında atıf yaptığımız Daron Acemoğlu'nun tezine aykırı olarak Japonya çeşitli sektörlerde monopoller oluşturma yoluna gitti. Bunun temel sebebi ülkedeki katma değeri yüksek şirketlerin kendi içinde rekabete girerek bir sarmalın içine girmelerini engellemek ve ana hedef olarak iç pazarda değil zaten dış pazarda bu firmaları dünya ile rekabete sokmak. Sony, Panasonic, Toyota, Hitachi, Mitsubishi hemen bir anda sayabileceğimiz Japon firmaları. Dikkat ederseniz hepsi kendi sektörlerinde neredeyse bir tekel ve aynı zamanda birbirlerini de destekleyen bir iş modelleri var arkasında. Bu firmalar bir rekabet içinde değil, aksine kendi aralarındaki tedarik zincirleriyle birbirlerine adeta bağımlı durumdalar. Bu şirketlerin kendi başına geliştirdiği bir model de değil. Japon devletinin oluşturduğu ve ülkelerini global piyasalarda rekabetçi hale getirmek için uyguladıkları farklı bir model. Her sektörde yalnızca birkaç tane büyük firma oluşmasına izin veriyorlar. Ve aynı zamanda bunların birbirleriyle rekabet etmesini istemediklerinden aralarında organik bir iş ilişkisi geliştirmelerini gözetliyorlar. Bu firmalar sadece 5 ila 10 yıl içinde Amerika'ya en çok mal satan ülke konumuna getirdi Japonya'yı. Sony örneğin ilk transistör işiyle başlıyor ve sadece 7 kişilik bir ekipleri var. Ancak birkaç yıl içinde çalışan sayıları 500'e çıkıyor. Diğer firmalar yine benzer şekillerde. Japonya için ekonomik büyüme kelimesi ulusal bir hedef haline gelmiş durumda. Bir kimlik hatta. Firmaların bu denli hızlı büyümesi işte GDP rakamlarında da gördüğümüz gibi zaten ekonomiye doğrudan etki ediyor. Ve Japon hane halkı savaştan çıkan bu yoksul toplum çok kısa bir süre içinde kişi başına düşen milli gelir bakımından tekrar savaş öncesi dönemine ve daha yukarısına doğru hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. Kısacası Japonya batılılaşıyor ama bunu kendi kültürel kodlarını da bırakmadan yapıyor. Ayrıca sadece saf bir kapitalizmi ve liberalleşmeyi değil, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının da bazı iyi yanlarını almaya çalışıyorlar. Hem Amerika'ya hem Rusya'ya bakıyorlar. Ki yine özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında Rusya'da yükselen Bolşevikler yönetimi devralarak saf komünizme geçiş yaptıktan sonra birkaç 10 yıl boyunca Japonya'ya benzer olmasa bile ciddi bir büyüme yapıyorlar. Bu modeli de inceliyor Japonya. Her ne kadar komünizmden korksalar da. O modelin neden başarısız olmaya mahkum olduğunu belki başka bir gün konuşuruz. Bugün konumuz bu değil ve o yüzden devam edelim. Japonya kısaca şu kanıya varıyor. Serbest bir piyasa olmalı. Ancak merkezi otoritenin yönlendirmesiyle bu piyasa kontrol altında tutulmalı. Aynı zamanda da rekabetin kısıtlı olduğu ve ana pazar olarak global piyasaların belirlendiği, yüksek teknoloji üzerine katma değerli ürünler ve bununla birlikte ülkeyi net ihracatçı yaparak ekonominin tekrar güçlenmesini amaçlayan bir model. Her iki dünyanın da en iyi yanlarını almaya çalışıyorlar kısaca. Ve bu gerçekten de işe yarıyor. 1960-1970 arası %11 civarındaki yıllık ortalama büyümeden sonra bu model 70'lerden sonra da ortalama %5 üzerinde büyüme getiriyor. Yine inanılmaz rakamlar bunlar. Bu dönemde yavaş yavaş aslında Amerika Japonya'yı yavaşlatmak için ticaret anlaşmalarında biraz geri çekilmeye başlamak istiyor. Homurdanmalar da başlıyor. Ancak sanırım attıkları atom bombalarının bence yine önemli bir etkisi var. Japonya'ya çok müdahale etmek de istemiyorlar. Yine de hepimizin hatırlayabileceği gibi Amerika kendi içindeki problemleri toparlayabilmek adına ülkenin içinde bulunduğu fiili olmasa da kağıt üstünde altın standardından 1971'de tamamen çıkarak ekonomilerini biraz daha canlandırmak istiyorlar. Japonya artık tekrardan ciddi bir rakip çünkü. Doları biraz daha ucuzlatmaları gerek rekabet için. Fakat bunlar pek Japonya'nın yükselişini kesebilecek hamleler değil. Elbette Amerika'nın altın standardından çıkışının ana sebebi bu da değil. Ama yeri gelmişken bu detayı da vermek istedim ve dolaylı bağlantıları olduğunu söyleyebiliriz. 1973'te yine hatırlayanlar olacaktır, petrol krizi çıkıyor. OPEC, Amerika ve müttefiklerine çok ciddi bir petrol ambargası uygulamaya başlıyor. Ki bunun da yine 71'de altın standardından çıkışla dolaylı bağlantıları var makro açıdan. Elbette görünür sebep o dönem olan Arap-İsrail Savaşı. Fakat Amerika artık rahatlıkla doları basabildiğinden ve istediği şekilde petrol alabileceğinden OPEC önce fiyatları yükseltmekte diretiyor. Hatta sonrasında petrolün fiyatını altına endeksleyerek belirleyeceklerini de söylüyorlar. Bu savaşı en çok körükleyen söylem. Yani 71'deki olayla ve Bretton Woods sisteminin bitişiyle gerçekten de bağlantılı bir durum var burada. Petrolde arz kısıtlamalarına gidiyorlar ve sıkı bir fiyat politikası uygulanmaya başlıyor. Ve sonunda da savaşta İsrail'in yanında olan Amerika ve müttefiklerine direkt olarak bir ambargo uygulamaya başlıyorlar. Bugünlere baktığımızda sanırım Amerika'ya ambargo uygulamak fikri tarihin tozlu raflarına kaldırılmış durumda. Bu açıdan da bence bir bakmak lazım bu olaya o yüzden. Ancak bu detaylarda çok boğulmayalım. Konunun aslına geri dönersek, otomobil devi olma yolunda ilerleyen Japonya için petrol ambargosu uygulanması ilk bakışta çok kötü bir durum gibi görünebilir. Ancak öyle değil. Aksine Japonya için bu çok büyük bir fırsat. Japon otomobilleri o dönem ve sanırım her zaman olduğu gibi oldukça kompakt bir yapıda. Küçük silindirli ve düşük yakıt tüketimli araçları var Amerikan araçlarına göre. Japonya bu petrol krizini kendisi için bir fırsata dönüştürüyor. Ve araçlarının yakıt tüketimi konusunda, verimlilik ve fiyat performansı konusunda ciddi bir reklam kampanyası yürütmeye başlıyorlar. Dönüp dolaşıp iş yine Japonya'ya yarıyor. Ve sanırım Japonya'nın otomobil pazarında en büyüklerden biri haline gelmesinin ilk kilit taşı olabilir bu petrol krizi. O yüzden bence çok önemli bir detay. 80'lere geldiğimizde yine aynı şekilde büyümeler devam ediyor. Hatta artık Japonya teknolojik gelişimlerin en öncü ülkesine dönüşmüş durumda. Herkes artık Japonların ne zaman Amerika'yı geçeceğini ve bir numaraya oturacağını konuşmaya başlıyor. Artık bu neredeyse an meselesi. Tokyo bölümün başında konuştuğumuz o rüya şehre dönüşmüş durumda. Bu dönemde yıllık ortalama yine %4-5 arası GDP büyümesini devam ettiriyorlar. Japon hane halkı da artık gelir bakımından dünyanın en üst sıralamalarına çıkmış durumda. Çalışkanlıklarının meyvesini alma zamanı bu zamanlar. Ve 80'leri konuşurken yine şu detayları da vermek lazım. Enflasyon genellikle kontrol altında %1-2 aralığında devam ediyor. Faiz oranları yine benzer şekilde %3-5 aralığında devam ediyor. İşsizlikle ilgili neredeyse hiçbir problem yok. Ve ülkenin borç GDP oranı çok sağlıklı sayılabilecek. %60 seviyelerinde seyrediyor 10 yıllar boyunca. Tüm bu büyümeyi sağlarken. Yani buradan şunu görüyoruz. Enflasyonla ya da borçlanarak büyümüyorlar. Zaten bu durumun bir Japon mucizesi olarak adlandırılması da işte bu tip metriklerin çok sağlıklı kalması ve bunun yanında inanılmaz büyümeler yapabilmeleri. Gerçekten de katma değerli, yüksek teknoloji ürünlerin meyvesini topluyorlar. 80'lerin başından itibaren kişi başına düşen milli gelirde İngiltere'ye geçiyorlar ve sırada Amerika var. Farkı da kapatıyorlar. Denilen o ki Japon iş gücü, özellikle de satış ve benzeri yüksek gelirli grupta çalışanlar, bu dönemde gün sonlarında yorgunluklarını gidermek ve ayaklarını dinlendirmek için soğuk biraları kovalara döküp ayaklarını dinlendirirlermiş. Böylesine bir refahın içindeler. Dışarıdan da Japonya'ya ilgi çoğalıyor ve bir miktar göç de alıyorlar, ancak bunlar ileride başlarına büyük bir bela olacak. O kısma da sonra geleceğiz. Ve aslında kültürel anlamda ya da bugün gelişmiş ülkelerde gördüğümüz tarzda bir göçmen politikaları sanırım hiçbir zaman için yok diyebiliriz. Ama çevre ülkelerden, eski kolonileri Tayvan, Kore gibi yerlerden de iş gücü gelmeye başlıyor. Tokyo artık dünyanın en pahalı ve neonlarla donatılmış geleceğin şehri olarak görülüyor. Yine yanlış hatırlamıyorsam o dönemlerden kalma 2050 yılında Tokyo, 2030 yılında Tokyo gibi ultra fütüristik Tokyo çizimleri yapılıyordu. O dönemin yani 80'lerin disco müzik hitlerinden Big in Japan çıkış tarihi örneğin 1984. İngiltere, Almanya gibi ülkelerde müzik listelerini sallıyor Alphaville grubu bu şarkıyla. İşte bu çıkış şarkısı aslında ortada bir balon oluşmaya başladığının belki de ilk göstergelerinden biri. Fakat bunu anlamak o zaman için elbette pek mümkün değil. Biz insanlar olarak iyiye giden şeylerin daha da iyiye gideceği yönünde ve tersi olarak kötüye giden şeylerin daha da kötüye gideceği yönünde garip bir inanışa kapılabiliyoruz. Yine de 80'lerin sonuna geldiğimizde Japonya ekonomisi o kadar güçlü bir hal alıyor ki, örneğin 89'da dünyanın en büyük şirketlerinin ilk 50'si arasında 30'dan fazla Japon şirketi var. Özellikle bir dönem sadece ilk 10'da 8-9 tane Japon şirketi var. Ve hatta bunların büyük bir çoğunluğu da bankacılık sektöründen. Bu da sanırım ekonomilerinin ne kadar güçlü göründüğünün en büyük göstergelerinden biri. Yine bu dönem için ilginç bir örnek. Japon ekonomisi tam tersi istikamete doğru gitmeden hemen önce Tokyo'da merkezi konumda bir arsa düşünelim. Elinizde de bir 100 dolar olsun ve bu kağıt parayı bu toprak parçasının üstüne koyduğunuzu hayal edelim. İşte bu kağıt paranın zeminde kapladığı alan elinizdeki 100 doların değerinden daha yüksek. Bu kadar uçuk kaçık metrekare fiyatları oluşuyor gayrimenkulde. Ve bu durum sanırım balonun son patlama anı. 80'lerde aslında bazı problemler derinden de olsa başlıyor. Japon yeni değer kazanıyor bir süre ve ekonomi yönetimi buna sürekli müdahale ediyor. Yapay bir şekilde yeni düşük tutmaya gayret ediyorlar ki küresel rekabette avantajlı konumda kalabilsinler. Bunu yaparken kullandıkları silahlardan birisi elbette faiz oranları. Yine sonralardan tahvil piyasasında kendi tahvillerinde agresif bir alıcı olmaları ve bir miktar artık borçlanmaya başlamaları. Tek bir amaçları var. Küresel rekabette Amerika'yı tartışmasız bir şekilde geçmek ve bir numara olmak. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar. Faizleri düşürmeye başlamalarının yan etkilerinden en önemlisi varlık fiyatlarında ciddi bir yükseliş görüyoruz. Ve zaten özellikle Tokyo gayrimenkul piyasasının astronomik bir noktaya ulaşmasının temel sebebi de bu. Japonlar çok kısıtlı, yüksek yoğunluklu alanlarda yaşıyordu. Yine bölüm başlarında söylemiştik. Toprak oldukça kıymetli zaten bu yüzden. İşte 89 yılının sonlarına doğru gelindiğinde artık bu şişen balon ve yüksek iştah bir doygunluğa ulaşıyor. Özellikle bugünden baktığımızda bunu rahatlıkla borsalarında tespit edebiliyoruz. Nikkei endeksi 38-39 bin puanlara geldiğinde düşüş başlıyor. Sadece bir yıl içinde dolar bazında %50'ye yakın düşüş görülüyor. İlk başta buradaki balonun patlamasının sanırım çok uzun vadeli olacağı düşünülmüyordu. Yol üstündeki geçici bir rahatsızlık olarak görünüyordu. Ama 1992'lere geldiğimizde aradan geçen 3 yılda dolar bazlı kayıp %60'ları geçiyor. Aslında yine faiz oranlarına bakarsanız buradaki durumu rahatlıkla görebilirsiniz. Japonya 89'un ortalarından itibaren %2'lerdeki politika faizini agresif bir şekilde yükselterek %4'lere kadar çıkartıyor. Sadece 5-6 ay içinde. Ama burada yapmaya çalıştıkları sıkılaştırma krizin tetiklenmesini pek engellememiş gibi görünüyor. Faizleri yükseltmeye yine de devam ediyorlar. 91 yılına gelene kadar %6'lara kadar çıkıyorlar. Bu da çok yüksek oranda tahvil taşıyan bankalar için aslında çok kötü bir haber. Ciddi bir kayıp demek aslında. Zaten Japon bankalarının piyasa değeri olarak dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 10'da oldukları listeden çok hızlı bir şekilde düşüşlerini görüyoruz bunun ardından. Aslında burada yapmaya çalıştıkları şeyi ekonomiyi soğutmak adına doğru bir hamle olarak görebiliriz. Ama krizi daha da derinleştiren kritik bir hamleye dönüşüyor bu durum. Bu durumların ardından faizleri tekrar 91'den sonra %6 seviyelerinden kademeli olarak 99 yılına kadar %0'a çekiyorlar. Ve ülkeyi belki de geri dönüşü olmayan bir sarmalın içine tamamen sokmuş oluyorlar. Krizden hemen önce o 100 doları toprak parçasının üstüne koyduğunuzda toprağın değerinin bu kağıt paradan daha yüksek olduğu o zamanın en son noktalarında Tokyo'dan ev almış birisinin sanırım ev için ödediği fiyat 10 yıllar boyunca tekrar aynı seviyeye gelmiyor. Varlık fiyatlarında ciddi bir düşüş başlıyor ve biz de bunu kısaca deflasyon olarak değerlendiriyoruz. Fakat bu kötü bir deflasyon çeşidi. Paranız reel olarak değer kazanmıyor. Maaşlarınız ya da gelirleriniz yükselmiyor. Yaptığınız birikimlerin hiçbir değer kazanma durumu yok ve varlık fiyatları da sürekli düşmeye devam ediyor. Belirli bir deflasyon sürecinden sonra da bir noktada sabitleniyor. Sanki zaman duruyor da diyebiliriz. Ve özellikle son 30 yıldır işte tam olarak bu sürecin içindeler. Bu süreçte %60'lardan başlayan borç GDP oranları da bugünlerde %265'lere gelmiş durumda. Ki sanırım en kritik tehlikelerden birisi de bu aslında. Paranın ve varlıkların zaman maliyetini tamamen durdurduktan sonra borçlanmayı çok kritik bir seviyeye çekmeye devam ettiler. Yine diğer bir detay. Ülkede enflasyon yok, paranın zaman değeri yok, gelirlerde ciddi bir artış yok ama buna rağmen borç oranları artıyor. Kendi hazine tahvillerini düşük faiz oranlarında tutmak için Bank of Japan özel bir çaba sarf etmeye devam ediyor. Ve tahvil piyasasının bir noktada %50'den fazlasını elinde bulundurmaya başlıyor. İşte bu sebeplerden dolayı dünyada 4 çeşit ekonomi var diyorlar. Sanırım şimdi neden böyle denildiği çok daha iyi anlaşılmıştır. GDP büyümeleri de özellikle 95'ten itibaren tamamen durmuş durumda. Borç oranlarının GDP'ye oranla artmasının diğer bir sebebi de bu. Çünkü üretimleri artmıyor. Ya da en azından artık eskisi gibi ciddi bir katma değerli gelirleri yok. Birçok Japon firmasının da küçülmeye gittiğini, çoğu pazarlardan çıktıklarını ya da zaman zaman bazılarının battıklarının haberini almaya devam ediyoruz. Tüm sebebi de işte bunlar. Buradaki görünür sebebin altında yatan temel bir kök neden daha var ama. Japonya teknoloji üretimi bakımından inanılmaz bir donanımsal ürün geliştiren ülke. Donanım elbette önemli fakat artık yazılım yani işin software tarafı donanım tarafından kat be kat daha önemli ve çok daha katma değerli bir iş. Amerika'nın bu yarışta doğru yaptığı taraf da belki de bu oldu. Apple, Microsoft gibi firmaları çıkardılar. Ve Japonlar hala fotoğraf makinesi, kamera ya da aynı sıkıcı arabaları üretmeye devam ettiler. Yazılım tarafındaki dünyadaki değişimi hiçbir zaman yakalayamadılar. Amerika'nın sadece Apple ve Microsoft'u çıkartması belki de onların ekonomilerini aynı Japonya kaderini yaşamaktan kurtardı bile diyebiliriz. Ve bugün işin bu tarafında çok daha ağırlıklı bir şekilde devam ediyorlar. Birçok başka dev şirket yarattılar. Japonlar bunu hiçbir zaman yapamadı. İşin diğer kök nedenlerinden biri, hatırlarsanız eski kolonileri Tayvan ve Kore'den sıklıkla söz ettik. Bu ülkeler Japonya'dan gelip know-how aldılar. Ayrıca Çin, komünist rejimin saçmalıklarını bırakmaya başlayarak küresel piyasalarda önemli bir güç olmaya karar verdi. Ve bu ülkelerin hemen hepsi, hemen yanı başlarında gerçekleşen Japonya'nın ekonomik mucize metotlarını kullanarak bölgede büyük bir rekabet yarattılar. Hatta ve hatta bu ülkeler Japonya'nın düştüğü hatayı da çok iyi anladılar. Ve teknolojinin değişim trendlerine ayak uydurarak buna göre Ar-Ge ve yatırımlar yaptılar. Yani günün sonunda Japonlar yine bana kalırsa oldukça alçak gönüllü profillerinin altında yatan kibirlerine ve yine bir miktar güçlerini olduğundan daha fazla görmenin getirdiği illüzyona yenildiler. Ve bugünlerde tekrardan rasyonel düşüncelere yakın bir adım atmış durumdalar. Özellikle dünyada makro çerçevede inanılmaz şeyler olurken son 8-9 yıldır hatta aralıkları saymazsak daha fazla bir süredir uyguladıkları negatif faiz oranlarından dönerek çok ciddi bir değişimle %0 faiz seviyelerine tekrar dönüş yaptılar. Bu ilk bakışta anlamsız ve çok küçük bir değişim gibi görünebilir ama öyle değil. Japonya için atması çok büyük bir adım bu. Piyasalara şunu söylüyor. Artık içinde bulundukları bu garip durumdan çıkmak istediklerini ve aldıkları tüm garip kararlardan bazı dersler çıkardıklarının mesajını veriyor. Yani küçük bir değişiklik gibi görünse de böyle algılamak gerekiyor bu durumu. Son 100-150 yıllık tarihleri boyunca Japonya birçok kez inanılmaz şeyler yaptı. Birçok kez mucizeler ortaya çıkardı. Ama bu sefer son 30 yılda ekonomik zaman makinesini durdurmalarının ardından toparlanma sürecinin 80'lerdeki neonlu, ışıltılı dönemler kadar kolay olacağını hiç sanmıyorum. Artık çevrelerinde çok daha ciddi rakipler var. Fakat yine de önlerindeki bu uzun patikada gidecekleri noktayı merakla izliyor olacağım. Belki de bu patikanın sonunda dünyada artık 3 çeşit ekonomi kalır. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında HODL günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.